Ayrım 7.
Bu yanlış bir izlenimdi. Şimdi o da durumdan hoşnut. Çünkü eski Akdeniz ailesi erkeğe baskın bir rol verir. Colette, kendisinden çok daha hırslı olan ve bir hastane yöneticisi olarak işini büyük bir bağlılıkla yürüten kocasını memnun etmek için elinden geleni yapıyor. Kocasının kariyerini kendininkinin önüne koymak gibi bilinçli bir tercih yapmış. Onun başarıya ihtiyacı var, diyor. Hepimiz incinmeye açığız ama erkeklerin hayran olunmaya, önemlerinin vurgulanmasına duydukları ihtiyaç daha fazla. Her gün iltifatlar almaları gerekiyor. Bu kendisi için de geçerli değil mi? Hayır, ben ne olduğumu biliyorum. Ben ilgi istiyorum ve karşılığında insanlara ilgi sunuyorum. Kariyer merdiveninde daha yukarılara tırmanması ailesine zarar verebilir. Bu nedenle kocası eve gelip o gün neler yaptığına, kimin kime ne dediğine ilişkin günlük hikayeyi anlatmaya başladığında sabırla dinliyor. Kocasının gerçek anlamda açılabileceği iş arkadaşları yok. Birinin onu dinlemesine ihtiyacı var. Böylece Colette kafasını tamamen boşaltıncaya kadar konuşmasına izin veriyor. Kocası ancak ondan sonra kendisini ve çocukları soruyor. Colette birçok şeye göz yumuyor. Çünkü o mükemmel bir eş ve baba. Aile hayatında her zaman uyumlu davranıyor. İş yerine ilişkin anekdotlarda ben daha seçici davranıyorum. Yerine getirmem gereken günlük bir görevim var. Kocamın sorunlarına ilgi göstermek, mesleki yaşamımı paylaşmak, ne düşündüğünü bilmek durumundayım. Etrafınızdaki insanları kaybetmek istemiyorsanız, özel bir çaba harcamanız, onlara yakınlık göstermeniz, uyumlu davranmanız gerekiyor. Bunları yapmazsanız hayat bir uçurumun kenarında durmaya benzer. Colette'in kendi iş koluna ait sendikadan da korkusu yok. Sendikanın düzenlediği greve katılmamış. Sendikacılar herkes için ücret artışı istiyorlar. Oysa Colette işlerini iyi ya da kötü yaptıklarına bakılmaksızın tüm çalışanlara aynı ücretin ödenmesine karşı. Kamusal saygınlık bu şekilde kazanılamaz. Altında çalışan ve gülünç denecek kadar az kazanan elemanlar için savaşmaya razı. Ama devlet memurluğuyla gelen ve kasaya yüklenip gitmediğiniz ya da müdürünüzü öldürmediğiniz sürece kovulmanızı imkansız kılan gücü sömürmeye razı değil. Ortada bu kadar eşitsizlik varken kendi maaşının artırılması için greve gitmek ona yanlış geliyor. Hayır, vergi müfettişini gerçekten korkutan tek şey yalnızlık. Yalnızlık insanın başına gelebilecek en büyük acı. Yalnız yaşamam mümkün değil. Kocam ve çocuklarım evde değilse ve ben yalnızsam dayanma gücümü kaybediyorum. Kendi başıma dışarı çıkma fırsatından yararlanmayı beceremiyorum. Yalnızlık beni ciddi biçimde korkutuyor. Hiçbir zaman yalnız kalmadım ama bunu hep düşünmüşümdür. İki kız kardeşim var, çok genç yaşta evlendim. Etrafımda her zaman birileri oldu. Hayatta uğrayabileceğiniz en büyük ceza kendinizi yalnız kalmış bulmak. Bu inanç Colette'in yaşamının temelini oluşturuyor. Şehrin göbeğinde oturması tesadüf değil. Böylece kendisinin ve çocuklarının arkadaşları her an kapıyı çalabiliyorlar. Böylece Colette hiç yalnız kalmıyor. Arkadaşlarından biri bile onunki gibi istikrarlı bir aile hayatını sürdürmeyi başaramadığı için Colette'in başarısı daha da önem kazanıyor. Bu arkadaşlarından biri kocası tarafından terk edilmiş. Bir başkası yurt dışında yaşayan bir yabancıdan çocuk sahibi olmuş. Bir üçüncüsü işinde olağanüstü başarılıymış ama yalnızlıktan bunalarak adamın birini kendisiyle evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya ikna ettikten sonra şiddete maruz kalıp adamı polis zoruyla evden attırmak zorunda kalmış. Yalnız kalma korkusu hayatını mahvetti, diyor Colette. Yalnızlık korkusu tutkuların önünü kesen bir zincir olmuştur. Bu korku hayatı hakkıyla yaşamanın önünde en az zulüm, ayrımcılık ve yoksulluk kadar güçlü bir engel oluşturur. Bu zincir kırılmadıkça özgürlük birçokları için bir karabasan olmaktan öteye gidemeyecektir. Ancak yalnızlığın tarihi katışıksız eziyetten ibaret değildir. Bu tarih, yalnızlığın insanlık durumuna özgü kaçınılmaz bir kusur olmadığını gösterir. Yalnızlık korkusu, ister fiziksel olarak yalnız kalmaya, uzanıp tutacak bir el bulamamak, rüzgarın sesinden başka bir ses duymadan yaşamak, ister toplumsal yalnızlığa, kalabalığın içinde ama fark edilmeden, dikkate alınmadan, sevilmeden yaşamak, isterse manevi yalnızlığa, herkes gibi konuşmak ama sizi anlayacak birini bulamamak, yönelik olsun, yalnızlığın ortaya çıkardığı güçlüklerin geçmişinde yatan bir mit vardır. Bize anlatılan hikaye genellikle şöyledir. Başlangıçta herkes bir aile ya da kabilenin sıcak ilişkileri içinde yaşayıp gidiyordu. İnsanlar o zamanlar yalnızlığın ne olduğundan bile habersizdi. Kendilerini ayrı birer birey olarak düşünmek hiç akıllarına gelmiyordu. Derken birdenbire çok da yakın bir tarihte birliktelik düşüncesi çöküverdi. Bugün refahla el ile ilerleyen bir yalnızlık salgını dünyayı kasıp kavuruyor. Ne kadar başarılıysanız bu illete yakalanma olasılığınız o ölçüde artıyor ve para bu sorunu çözemiyor. Bu soruna en son teslim olan grup feministler oldu. Simone de Beauvoir'ın çalışmanın insanı bu dertten koruyabileceği yolundaki görüşünün hatalı olduğu anlaşıldı. Ben kendime yeterliyim diyen o bile kendinden hoşnut olmasını sağlayacak birine ihtiyaç duyduğunu gördü. O bile aşkın kendisini aptallaştırdığını fark etti. Sartre'ın artık kendinde olmadığı o son yıllarda bile yalnızlık çekti. Özgürlüğe yönelik her akım yalnızlık duvarıyla karşı karşıya geldiğinde duraklamak zorunda kalır. Amerikalıların dörtte biri, %26'sı kendini kronik yalnız olarak tanımlıyor. Fransa'da aynı oranda insan sık sık yalnızlık hissettiğini söylerken %54 kadarı hayatlarında yalnızlık çektikleri bir dönem olduğunu belirtiyor. Fransız halkı bu konuda kendisini dikkate değer biçimde sorgulamıştır. Onları asıl rahatsız eden yalnız yaşamak değil, çünkü yalnız yaşayanların içinde bundan nefret edenler kadar hoşnut olanlar da var. Yalnızlık duygusunun evli olanlar arasındaki yaygınlığı evli olmayanlarınkine yakın. Kendilerinin yalnız hissettiklerini söyleyenlerin %59'u kadın, %41'i erkek. Ama ketumluk örtüsünün altına gizlenmiş olanı tahmin etmek mümkün değil. İngiltere'de ayda bir kez olsun kendilerini yalnız hissettiklerini itiraf edenlerin oranı sadece %14. En sık ev değiştirenler besbelli en yalnız olanlar. Arkadaş çevreleri en kalabalık olanlar ise hep daha fazlasına en çok açlık duyanlar. Ayrıca doktorlar yalnız insanların çeşitli hastalıklara yakalanma olasılığının 2 kat daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Ne var ki yalnızlığın modern bir hastalık olduğu doğru değil. En eski Hindu mitlerinden birine göre dünya ilk varlığın yalnızlık çekmesi yüzünden yaratılmıştır. Milattan önce 4. yüzyılda Eyüp peygamber tarafından dile getirilmiş olan ve yalnızlık üzerine en dokunaklı ifadelerden birini oluşturan sözlerin bize gösterdiği gibi tüm insanlığın dindar olduğu günlerde bile yalnızlığın sıkıntısını çekenler vardı. Soydaşlarım tarafından yüzüstü bırakıldım ve bildik dostlar tarafından terk edildim. Evimin çatısı altında barınanlar ve hizmetçilerim beni kendilerinden saymıyor. Onların gözünde bir yabancıyım. Kendi kanımdan evlatların başı için yakardım ama nefesim karıma yabancı. Evet, küçük çocuklar beni hakir gördüler. Doğruldum ve sözleriyle bana karşı geldiler. Yakın dostlarımın hepsi benden iğrendi ve sevdiklerim bana sırt çevirdi. Bununla birlikte yalnızlık karşısında çaresiz değiliz. Aslında yalnızlık kızamık kadar tedavisi mümkün bir illet. Yalnızlığın tarihi bazı insanların 4 ayrı yöntem yardımıyla ona iyi kötü bağışıklık kazandığını gösteriyor. Bu yöntemlerin ortak özelliği aşı olarak hastalıklardan korunmaya benzer bir yol izlemeleri ve yalnızlığın hışmına uğramaktan kurtulmak için ölçülü dozlarda olmak üzere yine yalnızlığın kendisini kullanmaları. Bu işin öncüleri müzevilerdi. Bunlar dünyada yerlerini kaybetmiş olan, dünyayı kaplayan hırs, acımasızlık ve tavizlerden haz etmeyen ya da yanlış anlaşıldıklarına inanan kadın ve erkeklerdi. Bunlardan biri olan Kudüs Piskoposu Narkissos'un 212 senesinde söylediği gibi dünyanın kendisine yönelttiği iftiralardan yılarak vahşi doğaya sığınan insanlardı. Toplum içinde yabancılık çekmektense bilinçli bir seçimle yabancılığı ya da sürgünlüğü hedefleyerek profesyonel yabancılar olmak üzere toplumu terk etmişler ve bu duruma onurlu bir çehre kazandırmışlardı. Peşinde oldukları ödül iç huzuruydu. Bazıları manevi aydınlanmaya kavuşabilmek için kendilerini ıstıraf verici çilelere maruz bırakıyordu. Açlıktan ölecek duruma gelecek kadar az yiyor, vücutlarına ağır zincirler bağlıyor ya da mezarlarda yaşıyorlardı. Bazıları ise akıl sağlığını yitiriyordu. Ama adlarını duyurabilenler bu deneyimden zaferle ve asli hakikatleri keşfetmiş oldukları duygusuyla çıkanlar oldu. Bu insanlardan olağanüstü etkileyicilikte bir iç huzuru yayılıyor ve hayranlar akın akın takdislerini almaya koşuyordu. Bu yöntem aşağı yukarı bütün uygarlıklar tarafından denenmiştir. Büyük olasılıkla Hindular tarafından keşfedilmiş olup prenslikten müzeviliğe geçen Buda'nın etkisiyle doğuya, sonra da mükemmeliyetçileri kendine çekerek Orta Doğu üzerinden batıya, Avrupa'ya doğru yayılmıştır. Ümmi bir Mısırlı olan ve 35 yaşındayken tek başına çöle çekilip 20 yıl boyunca o günlerin en büyük musibeti sayılan iblisleri, kaygı, kuşku, korku ve suçluluk duygularının eski adı buydu, alt etmek için orada kalan Aziz Antonius ilk Hristiyanların kahramanları arasındaydı. Aziz Antonius, iblisleri yenmiş, hakkında yazılan bir biyografi sayesinde meşhur olmuş ve kendi iblislerinden kurtulmak isteyen çok sayıda insan onun yolunu izlemiştir. Yalnızlık bir çare gibi görünmektedir. Münzevi olmak mutlaka yapayalnız olmayı gerektirmiyordu. Suriye'de Aziz Simon Stylites, onun yaptığı fedakarlıkları göze almadan yalnızca kendisinin hayır duaları sayesinde dertlerinden kurtulmayı uman kalabalıklardan kaçmak için yüksek bir sütunun tepesinde yaşamayı seçmişti. İnsanlıkla ilişkisini tamamen koparmak isteyen münzeviler vardı kuşkusuz. Ama bunların çoğu kaçışın kendilerinde bir tür sorumluluk duygusu ve yardım etme arzusu uyandırdığını keşfederek dünyaya geri dönüyordu. Modern çağın batılı münzevileri arasında en namlısı olan Kentakeli Thomas Merton'a göre yalnız olmak ayrı olmak demek değildi. Sessizlik yemini etmiş bir trapist rahip olmasına karşın Merton bütün dünyaya açık olduğunu ısrarla söylüyor, hakiki değerlere ilişkin vizyonunu yansıtan popüler kitaplar yazıyordu. Orta çağın İrlandalı münzevileri ise ayrı bir model sunmuştu. Bunlar kendilerini ülke dışına sürgün etmekle kalmıyor, bir de dinsizler arasında yaşamayı tercih ederek çifte bir kaçış gerçekleştiriyordu. İnzivada yaşamanın etkileri hücre hapsine mahkum edilen suçlularda ortaya çıkanlarla büyük ölçüde benzeşiyordu. Kimi münzeviler inzivada geçirdiği 7 senenin ardından en ufak fikir uyuşmazlığı karşısında öfkeyle kapılmaktan kendini alamayan Pakominos gibi insanlarla bir arada olmaya tahammül edemez hale geliyordu. Ama bazıları da bu deneyimden Dostoyevski'nin Sibirya deneyiminden çıktığı gibi çıkıyordu. Sibirya'da önce hücre hapsiyle cezalandırılıp ardından bir an bile yalnız kalmamak kaydıyla suçlular arasında hapis yatmak zorunda kalan Dostoyevski bu deneyime insanlığa karşı umutsuzluk duygularıyla dolu olarak ruhsal çöküntünün eşiğinde adım atmış ama coşku ve zafer duygularıyla insan doğasının iyiliğine dair inançla oradan ayrılmıştı. Saf biçimiyle münzevilik zaman içinde abartılı bir acayiplik olarak görülmeye başladıysa da bu adamlar ve kadınlar, çünkü ilk Hristiyanlar arasında epeyce kadın münzevi de vardı, sıradan insanlar üzerinde onlara zaman zaman dünyadan uzaklaşmaya cesaret verecek kadar etkili olmayı başardılar. Tourslu Martin, normal yaşamın içine belli aralıklarla yalnızlık dönemleri serpiştirerek bu fikrin Fransa'da yaygınlaşmasını sağladı. Ömrü boyunca 100 binin üzerinde insan için tek başlarına kalabilecekleri dönemler ayarlayan Arjantinli Maria Antonia de Sanjo de La Paz, kısa süreli yalnızlık dönemlerinin ne kadar değerli olabileceğini gösterdi. Burma'da okulu bitiren erkek çocukların birkaç ayı bir Budist manastırında geçirerek yetişkinlik hayatına hazırlanmaları sağlanır. Kolomb öncesi dönemde Amerika yerlileri çocuklarını bir süre için yalnız bırakırlardı. İnsanlardan uzak kalarak ve oruç tutarak geçirdiği bu süre içinde çocuğun ona hayatı boyunca kılavuzluk edecek olan ruhla temasa geçeceğine inanılır ve bu temas gerçekleştikten sonra çocuğun kutsal bir güçle donandığı düşünülürdü. Kanada'daki Athabasca toplulukları arasında bu tören için yaş sınırı 5, Algonquinler arasında ise 12 idi. İnziva fikri sık sık özgün Hindu düşüncesinin geri getirir biçimde ölümden çok yaşama bir hazırlık olarak kavranmıştır. Yaşam süresinin uzamasına paralel olarak akrabalarının yakınında olmak koşuluyla yalnız yaşamayı tercih eden yaşlı insanların sayısı da artmıştır. Hinduların öncülüğünü yaptığı da buna yakın bir şeydi. Ancak ne emekli maaşının ne de sağlık hizmetlerinin bulunduğu yoksul bir toplum için tasarlanmış olduğundan yalnızlığın temel hedefi yaşlı insanlara yoksulluğun ve hastalığın üstesinden gelmeyi sağlayacak ruhi donanımı kazandırmaktı. Hindular ideal olarak hayatı 4 safhaya ayırıyordu. İlk ikisi insanlarla iç içe yaşanacak dönemlerdi, öğrencilik ve aile kurmak. Sonraki ikisi ise yaşamdan el etek çekmeyi içeriyordu. Saçları kırlaşmaya başladıktan ve çocuklarının çocuklarını gördükten sonra bir ormanda ya da bahçenin köşesindeki bir barakada inzivaya çekilmeleri gerekiyordu. Burada maddi düşünceleri kafalarından silmeyi öğrenerek, dozu gitgide artan güçlüklerle karşı karşıya kalarak, yağmur mevsiminde açıkta yaşayıp kışın ıslak giysiler giyerek geçirdikleri dönem sayesinde tüm dünyevi bağlarını kopardıktan sonra 4. safhaya geçiyorlardı. Bu son safhada kişinin önünü açacağı mendili ve üzerine giydiği döküntüleri dışında bütün malını mülkünü bırakıp yersiz yursuz bir gezgin olarak yaşaması öngörülüyordu. Batı modernliğinin bugün yaptığı şey, insanları bu dört aşamayı harmanlamaya yöneltmek, bağımsızlıkla sorumluluk arasına gidip gelmeyi telkin etmektir. Yalnızlığa bağışıklık kazanmak için kullanılan ikinci yöntem, ne toplumu terk etmeye ne de Tanrı'yı aramaya dayanıyordu. Başlangıçta yalnızlığın daha da artmasına yol açabilecek gibi görünse de bu yöntemin esası, kişinin dayanma gücünü sağlamlaştırmak üzere kendi içine bakmasına, iç gözleme, kendini anlama ve kendi benzersizliğini vurgulama çabasına dayalıydı. Bir yakınlık ocağı olduğu yolundaki şöhretine rağmen Akdeniz ailesi bağımsız, bireysel bir yaşam biçimine dönük arayışlara da kaynaklık etmiştir. Bunlar cesaret isteyen arayışlardı. İtalyan Rönesansı'nın kahramanları zanaatlerinde ustalıktan aldıkları bir özgüvenle işe girişmişlerdi. O güne kadar sanatçılar kendilerinden istenileni yapmakta ve geleneği takip etmekte sakınca görmüyorlardı. Başkalarından farklı olma düşüncesi herkes kadar onları da dehşete düşürüyordu. İnsanlar kendi özgünlüklerine gözlerini kapıyor, hayattaki yollarını başkalarına taklit ederek yerleşmiş mükemmeliyet modellerinin kılavuzluğuna güvenerek bulmaya çalışıyor, hem Tanrı'nın hem de insanların takdirini kazanmanın tek yolunun itaatten geçtiğini düşünüyorlardı. Aniden ortaya çıkan bir değişimle yaptıkları işten memnuniyetsizlik duymaya başlayan birkaç sanatçı belirdi. Gel gelelim, kendi düşüncelerini ifade etmeye kalkışmaları öylesine cüretkar bir serüvendi ki bunun altından kalkabilmek için sürekli övülmeye ihtiyaçları vardı. Rönesans sanatçıları had safhada rekabetçi, birinci sıraya yerleşmek için her şeyi göze alan, beğenilmeye karşı alkol bağımlılığına benzer bir bağımlılığı olan insanlardı. Kendilerinden bekleneni yapmadıkları sürece yaptıklarının doğruluğundan emin olmanın yolu yoktu. Tanımlanabilir bir nesnesi olmadığı için doyurulması mümkün olmayan bir arzuyla, anlayamadıkları bir huzursuzlukla kıvranıyorlardı. Girolamo Cardano adlı bir hekim, insanların gerçekte birbirinden ne kadar farklı olduğunu hem bir otobiyografi kalemi alarak kendi üzerinde örneklemiş hem de aynı düşünceyi doğanın geneline uygulamak üzere yürüttüğü kapsamlı bilimsel çalışmalarıyla ortaya koymuştu. Cardano, kendini adeta bir hastasıymış gibi inceleyerek her türlü fiziksel ve ruhsal özelliğini en ince ayrıntısına kadar gözlemledi. Bütün hastalıklarını, basurunun durumunu, vücudunun her gün tamı tamına ne miktarda idrar ürettiğini, cinsel uzuvlarıyla ilgili problemlerini kaydetti. Dolayısıyla 21'imi bitirip 22. yaşıma girdiğim yıl kadınlarla yatamaz durumdaydım. Ve sağlam dişlerimin sayısı 14, bir tanesinin durumu ise biraz zayıf gibi. Her öğünde ne yemekten hoşlandığını hiçbir ayrıntıyı atlamadan açıklıyordu. Yürümeye ve düşünmeye ilişkin tavırlarım. Yürürken düşünme alışkanlığında olduğum için yürüyüş tempom düzensiz. Nasıl yürüdüğüm, kendimi nasıl hissettiğime bağlı olarak değişiyor. Ayağının nasıl tuhaf bir şekle sahip olduğunu tarif ederek bu yüzden ayakkabı bulmakta güçlük çekiyorum diye anlatıyordu. Başarısız olduğum konular başlığı altında bir bölüm açmayı da ihmal etmemişti. Cardano'ya göre önemsiz ayrıntılar hayatlarımızda en önemli rolü oynuyor. Bu yüzden de gidebildiğimiz en son noktaya kadar bileşenlerini ayrıştırmaları gerekiyordu. Bütün bu ayrıntıları anlam kazandıran şey ise sezgiydi. Dolaysız bilgiye ilişkin bir anlık sezgi parlamasıydı. Hiç kuşkusuz insanın elde edebileceği en mükemmel yetenek diye tanımladığı bu olgu dışında Cardano, ayrıntıları nasıl anlamlandırdığını açıklamakta aciz kalıyordu. Buna karşılık insanlara tarafsız bir gözle bakmaya çalışıyordu. Tıpkı insanlara hizmet için değil, kendi hayatlarını yaşamak için var olduklarına inandığı hayvanlar gibi. Adının duyulmasını sağlayan kitaplarına eşyanın çeşitliliği ve eşyanın incelikli yönleri adlarını vermişti. Cardano, insanları başkalarına benzemeye çağırmıyordu. Bunun yerine şu sonuca varmıştı. Olmak istediğin gibi olamıyorsan, mutluluğun sırrı olabildiğin gibi olmakta gizlidir. Bu konformist bir dış cephe oluşturma çabasının insanların önüne çıkardığı güçlüğe ilişkin ilk beyandı. Rönesans'ın yeni insanları yalnız kalma sanatında daha sadece ilk adımını atmışlardı. Hem farklı olmayı hem de buna rağmen beğenilmeyi istiyorlardı. Ne var ki sıra dışı olmak başka insanlara yeni bir tutumla yaklaşmayı gerektiriyordu. Yalnızlığın bilincinde olmak ve olağan ölçülere uymadığını fark etmek bazen uyumsuz, bütünden kopuk bir insan olmaya ilişkin kaygılara yol açıyordu. 1341'de Roma'da resmi saray şairi sıfatıyla onurlandırılan Petrarca, zirveye tırmanmış olmasına rağmen mutsuzdu. Kaçıp saklandığı Provence'da üzüntülerimin gizli çelişkisini yazdı. Kitapta insan ruhunu kemiren berbat bir illetten, melankoliden muzdarip olduğunu anlatıyor. İşin en kötü tarafının ise gözyaşlarından ve acılarından hastalıklı bir ilgiyle beslenmesi olduğunu ekliyordu. Başka bir deyişle varlığının bazı bölümlerinden nefret ediyor ama onlardan vazgeçmeyi de istemiyordu. Doğru yolun hangisi olduğunu göre göre yanlış olana yöneliyorum. İnsanın kendisini çifte bir varlık olarak görmesi o günlerden bu yana yaratıcılığa giden yolun ilk adımını oluşturmuştur. Bu kavrayış kişinin kendi bütünlüğünden feragat etmeksizin başkalarıyla yeni bir biçimde ilişki kurabilmesini sağlar. Fakat Petrarca bunu fark edememişti. Kendisi olmanın yolunu arayıp duruyordu. Sonunda çözümü yığınları örnek almaktan kaçınmakta, onu yanlış çıkartabilecek olan dünyadan uzak durmakta buldu. Gel gelelim şöhret tutkunluğu da onun bir parçasıydı. Dünya ile bağlarını koparmak işine gelmiyordu. Ülke dışına seyahatler yaptı. Vaucluse'den herkesten uzak bir kır evi satın aldı. Ama kaçış olanaksızdı. Sürgünde doğmuş olan Petrarca, huzursuzluğuyla ve şöhretiyle baş başa kendini profesyonel bir sürgün hayatına mahkum etti. Benvenuto Cellini bu tuzaklara düşmemeye çalışmıştı. Bir mücevher ustası ve heykeltıraş olarak dünya çapında şöhret kazanan Cellini, kişinin kendinden kuşkuya düşmesini önlemenin bir yolunu bulduğuna inanıyordu. Cellini, herkese otobiyografi yazmasını salık veriyordu. Bunu kendilerini anlamak için değil, daha basit bir amaçla kendi bireyselliklerini ortaya koymak için yapacaklardı. Cellini işi, dehasının gelişimini önünde bir engel oluşturduğuna inandığı insanları öldürmeye kadar vardırmıştı. Ardından kullandığı hançerlerin güzelliğini böbürlenerek anlatıyordu. Tanrı ile konuşmalar yapıyor ve korkulara kulak asmamasını kendisine Tanrı tarafından bildirilmişti. Apostolik kilisesine, yani kendisine hizmet uğruna geçmişte işlediği ve gerekirse gelecekte işlemek zorunda kalacağı cinayetler için Papa'nın affını elde ettikten sonra tabiatın kendisine uygun gördüğü yaşam biçimini sürdürmenin gerekliliğine iyice ikna oldu. Bir erkeğe düşen yapılması gerekeni yapmaktır. Cellini bireyselliği bencillik ve megalomanyaklıkla karıştırmıştı. Yeteneklerinin ona kendini kanunun yerine koyma hakkını verdiğini sanmış, yalnızlığını gidermek için kendini başkalarına karşı duyarsızlaştırmıştı. Bu yalnızlığın tarihindeki pek çok hatalı dönemeçten biridir. Bireyin bağımsızlığına ilişkin düşünce yalnızca İtalya kaynaklı değildir. Hemen her ülkede yalnızlık meselesi üzerine derinlemesine kafa yoran istisnalar vardır. Mesela bazı Almanların yalnızlık fikrinin cazibesine kapılması bu cazibenin etki alanını sanat çevresinin dışına taşımıştı. Romantikler her bireyin insani özelliklerinin benzersiz bir bileşiminden oluştuğunu ve sanatçılar nasıl yaratıcılıklarıyla kendilerini ifade ediyorlarsa kişilerin de yaşam biçimleriyle bu benzersizliği ortaya koymaya çalışması gerektiğini düşünüyorlardı. Etrafımızdaki insanlara sevgiyle yaklaşmak yeterli değildi. Gerçek ruh yüceliğine erişmiş kişi sevgiden fazlasını karşısındaki insanın bireyselliğini hissedecek.